Ayrım 13, Bir Türkiye Hayali, Selçuk Şirin, sayfa 172. Liyakat yok, sadakat çok. Türkiye'de ileri seviye sözel, sayısal ve teknolojik beceriye sahip yetişkinlerin oranı sadece %1. Oysa OECD ortalaması %10'u aşıyor. En son açıklanan OECD verilerine göre Finlandiya ve Japonya gibi ülkelerde bu oran %20'yi buluyor. Peki neden? Kalkınmanın itici gücü olan ileri seviyede beceriye sahip yurttaşları biz neden yetiştiremiyoruz? Türkiye'den becerikli insan niçin çıkmıyor? Türkiye'de beceri sahibi olmak ödüllendirilmiyor. Önce şu kuralı hatırlatayım. Hayatın her alanında teşvik edilen davranış gelişir. Bu bağlamda beceriyi ödüllendiren sistemlerde üstün beceriye sahip bireylerin oranı da doğal olarak artıyor. O halde yukarıdaki soruyu şöyle de sorabiliriz. Türkiye beceriyi ödüllendiren bir ülke midir? Üstün beceri karın doyurmuyor. OECD ülkelerinde beceri seviyesi arttıkça istihdama katılım da artıyor. Bu durumun istisnası Türkiye. Bizde beceri seviyesi artınca istihdama katılım artmıyor. Yani işsizlerimizin beceri seviyesiyle iş sahibi olanların beceri seviyesi neredeyse aynı. Ancak işin daha vahim bir boyutu var. OECD ülkelerinin aksine Türkiye'de aynı beceriye sahip insanlar birbirinden çok farklı gelire sahip olabiliyor. Bir başka ifadeyle öteki ülkelerin aksine bizde düşük beceri seviyesindeki bir kişi üstün beceri seviyesindeki bir kişi ile neredeyse aynı gelir seviyesine rahatlıkla sahip olabiliyor. Durum böyle olunca da beceri hayatta başarılı olmak için elzem bir unsur olmaktan çıkıyor. İnsanlar da becerilerini geliştirmek yerine kendilerine hayatta başarı getirecek başka becerilere yöneliyor. O başka becerilerin dünyada bir karşılığı yok ama belli ki bizde bir karşılığı var. Hal böyle olunca da ortaya nüfusunun yalnızca %1'inin dünya ekonomisinde rekabet edebilecek beceriye sahip olduğu bir ülke çıkıyor. Liyakat yok, sadakat çok. OECD raporu Türkiye'de geliri belirleyen temel faktörün beceri dışında başka faktörlerde aranması gerektiğini söylüyor. Özellikle 15 Temmuz'un ortaya çıkarttığı felakete bakınca bizde başarılı olmak için liyakatın yerini bir gruba sadakatin aldığını görüyoruz. Çünkü bizi 15 Temmuz'da uçurumun kıyısına taşıyan sürecin her aşamasında adil rekabet kuralları bir şebeke tarafından hiçe sayılmış. Bireysel beceriler yerine grupsal aidiyetler ön plana çıkartılmış. Ahlaksızlığın tarifi. Bireysel bir yarış düşünün. Tek başınıza girdiğiniz herhangi bir rekabet alanı tasavvur edin. İster eğitimde, ister ticarette, ister iş hayatında. Bir yarış düşünün, bir sınav. Olması gereken nedir? Yeteneğimiz, becerilerimiz, motivasyonumuz ölçüsünde hak ettiğimizi elde etmek. Herkes tek başına giriyor bu yarışa. Sonuçta kimi kazanıyor, kimi kaybediyor. Kazanan emeğinin karşılığını alıyor, kaybeden biraz daha çalışıp başka yarışlara hazırlanıyor. Olması gereken de bu. Adil rekabetin hakim olduğu bir sistemde olması gerekendir bu. 15 Temmuz'da ayyuka çıkan ahlaksızlık. Peki bizde yarışmalar nasıl oluyor derseniz, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ortaya çıkan manzaraya bakınca bizde bireysel liyakatın yerine grupsal sadakatin hakim olduğunu görüyoruz. Bir tek askeri okullara giriş sınavlarındaki sahtekarlığın boyutu bile durumu açıklamaya yetiyor. Tek başına girilmesi gereken bu sınavlara birileri arkalarına koca bir şebekenin desteğini alarak girmiş. Hak edenler değil, bir gruba biat edenler kazanmış. Ne yapmalı? Beceriye dayalı yeni ekonomide rekabet etmenin yolu ülkedeki herkese kapıları sonuna kadar açmak ve becerikli olanın önüne fırsatlar sunmaktır. Sadece Türkiye'de işe yarayan grup aidiyetine dayalı ödüllendirmenin bizi dünyada götüreceği tek bir yer var, o da sefalet. O nedenle Türkiye dünyada ekonomik olarak da hak ettiği yere gelmek istiyorsa yapması gereken çok basit bir reform var. Adil rekabet kurallarını hayatın her alanında tesis etmek ve bu kuralları yasal güvence altına almak. Çünkü ancak bireysel liyakatin esas olduğu, yarışa herkesin katıldığı ve hak edenin ilerlediği bir sistemde ülke olarak arzu ettiğimiz refah seviyesine ulaşacağız. Bu nesil icat çıkaramaz tabii. Türkiye'de inovasyon neden çıkmıyor? Patent sayısında neden 3. ligdeyiz gibi sorulara yanıt arayan bir tez var elimde. New York Üniversitesi'nden öğrencimiz Orhan Murat Bahtiyar'ın Türkiye örneği üzerinden gelişmekte olan ülkelerde inovasyon algısı ve teknoloji yönetimi üzerine yaptığı verilere dayalı bilimsel bir çalışma. Amaç yeni fikir üretme ve bu fikirleri hayata geçirme motivasyonlarını ölçmek. Çalışmanın odağında fen ve teknoloji eğitimi alan üniversite öğrencileri ve şirketlerde teknik alanlarda uzmanlık yapan çalışanlar var. Yani bilmesi gerekenler bu işi ne kadar biliyor sorusuna yanıt aramış sevgili Orhan. Araştırmaya 988 üniversite öğrencisi, 892 çalışan olmak üzere toplam 1880 kişi katılmış. Öğrencilerin tamamı temel bilimler ve mühendislik alanlarında okuyor. Öğrencilerin %79'u patent alma usulleri hakkında hiçbir bilgiye sahip değil. Yine öğrencilerin %42'si üniversitelerinde fikirlerini tartışmak ve inovasyona odaklanmak için ortam olmadığını düşünüyor. Daha vahimi %30'u da inovasyon hakkında herhangi bir bilgi sahibi değil veya böyle bir ortama hiç ihtiyaç duymamış. Tekrar etmekte fayda var. Bu öğrenciler teknik ve temel bilimler alanında uzmanlık geliştiren öğrenciler. Bilmediğimizi de bilmiyoruz. Araştırmanın beni daha da kaygılandıran bir diğer tarafı da şu. Bilmediğimizi de bilmiyoruz. Şöyle ki öğrencilerin %79'u günlük hayatta kullanılan teknolojilerin çalışma prensiplerini bildiğini iddia ediyor. İddia ediyor diyorum. Zira araştırmanın devamında aynı öğrencilere bu teknolojilerin temel çalışma prensipleri de sorulmuş. Fakat bu kez o prensipleri bir cümleyle açıklamaları istenmiş. Fotokopi makinesinden 4G altyapısına kadar sorulan teknolojilerin temel çalışma prensiplerini açıklayabilen öğrenci oranı %10 civarında. Ne yazık ki gelecekte söz sahibi olacak teknolojilerde durum çok daha vahim. Aşağıdaki tabloda da göreceğiniz gibi, örneğin bulut bilişim, nanoteknoloji gibi geleceği değiştirecek teknolojilere dair tek bir cümle kurabilenlerin oranı %10'ların bile çok altında. Bu altyapı ile gelecekte nasıl rekabet edeceği sorusunu size bırakıyorum. Bu yol inovasyona çıkmaz. Peki sayıları az da olsa fikir veya proje sahibi olan öğrenciler neden bu fikirlerini takip edip bir patent ya da inovasyona gidecek adımları atmıyor? Orhan bu konuyu da araştırmış, benim de danışmanı olduğum tezinde. Aşağıdaki grafik hem çalışan hem de öğrenciler için, burada da aynı trend var. Yetersiz bilgimiz olduğunu kabul etmiyoruz. Herhangi bir proje fikrinin daha önce denenmiş olduğunu görünce hemen o fikirden vazgeçiyoruz. Ne diyeyim, birisi bu gençlere Google'ın 21. arama motoru olduğunu söylemeli. Burada sizi durduran etkenler neler diye bir tablo var. Başarısız olma korkusu çalışanlarda %70, öğrencilerde %42. Yönetimin bakış açısı, çalışanlarda %80, öğrencilerde %90. Uygulama güçlüğü, çalışanlarda %65, öğrencilerde %70. Yetersiz bilgi, çalışanlarda %25, öğrencilerde %21. Fikrin daha önce denenmiş olması. Çalışan kimselerde %79, öğrencilerde %83. Özetleyecek olursak bildiğimizi iddia ettiğimiz konularda tek bir cümle kuramıyoruz. Yeni bir fikri hayata geçirmek noktasında da çok basit nedenlerle daha yola çıkmadan pes ediyoruz. Bu verilere bakınca insan bu topraklardan nasıl icat çıkacak diye sormadan edemiyor. Mühendislik ve temel bilimler alanındaki gençlerin durumu buysa gerisini siz düşünün. Bu yüzyılı dünyaya küfrederek mi geçireceğiz? Yol ayrımındaki Türkiye kitabımı okuyanlar bilir. Bir süredir bas bas bağırıyorum. Yeni bir sezon başlıyor, yeni bir ekonomik yarış başlıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun yapıldığı Davos'ta bu yeni ekonomiye bir ad konuldu. 4. Sanayi Devrimi. Türkiye olarak ya bu devrime katılarak çocuklarımıza daha müreffeh bir hayat sunacağız ya da çocuklarımız da kendilerini basıp geçen gelişmiş dünyanın arkasından küfredecek. 4. Sanayi Devrimi nedir? Dağ başında bir kasaba olan Davos'tan bir dünya markası çıkartan Dünya Ekonomik Forumu bir manifestoyla açıkladı 4. Sanayi Devrimi'ni. Birinci devrimi su ve buhar, ikinci devrimi elektrik, üçüncü devrimi elektronik ve bilgi teknolojileri tetikledi. Dördüncü devrimi ise fiziki, dijital ve biyolojik dünyaların arasındaki duvarları ortadan kaldıran yeni teknolojik füzyon tetikliyor. Biliyorum, çok net değil, açayım. Bu devirde başarılı olmak için bildiklerinizi unutun. Yeni ekonomik devrimi anlamak için iki kavrama ihtiyaç var. Hız ve yıkılan duvarlar. Hız önemli, çünkü eskiden olduğu gibi lineer, yani doğrusal bir hızla değişmiyor hayat. İçinde yaşadığımız çağda koca sektörler, yüzyıllık alışkanlıklar hızla ve giderek daha hızla değişiyor. Kendi hayatınıza bakın, ne demek istediğimi anlayacaksınız. 40 yıl evvelde, 20 yıl evvelde mektupla yazışıyorduk. Sonra e-posta girdi hayatımıza ama ömrü uzun sürmedi. Skype, Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat. Kim bilir yarın nasıl iletişim kuracağız birbirimizle. Hızla değişiyor her yenilik bu dönemde. Bu yeni dönemin bir diğer özelliği ise alışageldiğimiz sınırların yıkılması. Sadece sektörler, meslekler ya da ülkeler arasındaki sınırlar değil, bildiğiniz fiziksel dünya ile sanal dünya arasındaki duvarların da yıkılmasından söz ediyoruz. O nedenle bu devirde başarılı olmak için hızlıca bizi sınırlayan duvarları yıkmaktan başka çaremiz yok. Ya bu duvarları hızlıca yıkacağız ya da herkes yeni bir dünya kurarken biz uzaktan seyredeceğiz. Peki bu dünyaya biz nasıl katılacağız? Somut olarak ne yapmamız lazım? Rakipleriniz sahaya en iyi oyuncuyla çıkarken siz en torpilli oyuncuyla çıkamazsınız. Yeni yarışta başarılı olmak için bu kitapta sürekli altını çizdiğim 3 temel prensibi hayata geçirmemiz şart. Adil rekabet, özgür düşünce ve beceri bazlı eğitim. Adil rekabet önemli. Çünkü yarışa ülke olarak hak eden en iyi oyuncularla katılmak zorundasınız. Rakipleriniz sahaya en iyi oyuncuyla çıkarken siz en torpilli oyuncuyla çıkamazsınız. Kimseyi cinsiyetine, inancına ya da politik görüşüne göre hak ettiği oyunun dışında tutma lüksümüz yok. Özgürlük bir lüks değil. 4. Sanayi Devrimi'nin temel prensibi alıştıklarımızı yıkmak üzerine kurulu. İcat zaten böyle bir şey, itirazla başlıyor. İşte bunun içinde özgür bir düşünce ortamı olmadan bu yeni ekonomide rekabet etmeniz mümkün değil. Bilgiye özgürce ulaşma, bildiğini özgürce paylaşma gerçekleşmedikçe boşu boşuna inovasyondan, patentten söz etmenin alemi yok. Özgürlüklerin sınırlandığı ortamda 4. Sanayi Devrimi'nden söz etmek havanda su dövmekten başka bir şey değil. Ve tabii ki beceri odaklı eğitim. 4. Sanayi Devrimi'nin temel girdisi ne doğal kaynaklar ne de coğrafya. Bu yeni yarışta başarılı olmak için becerikli yurttaşlara, onlara bu çağın ihtiyaç duyduğu becerileri kazandırmak için de eleştirel düşünceyi, yaratıcılığı temel alan bir eğitim sistemine ihtiyaç var. Detaylarını başka yazılarımda irdelediğim için burada uzatmıyorum. Türkiye hangi çağda yaşayacak? Türkiye önceki endüstriyel devrimleri hep kaçırmış bir ülke. Dahası kaçırdığı hiçbir yarışı sonradan yakalayamamış da bir ülke. Her seferinde de bu geç kalmışlığa tarihsel, kültürel, coğrafi bahaneler bulup kendisini ikna etmiş bir ülke. Oysa bu faktörlerin hiçbiri bir zamanlar bizimle beraber yürüyen ülkelerin nasıl olup da bizi geride bıraktıklarını açıklamıyor. Finlandiya, Yunanistan, İspanya, Güney Kore son 50 yılda bizi geride bırakan ülkeler. Sırada başka ülkeler de var. Sorun ne kültürümüzde, ne tarihimizde, ne de coğrafyamızda. Yeni sezon başlıyor. Her yeni devrim yeni bir başlangıçtır. Eski devrimlere geç kaldık. O yarışların hepsini baştan kaybettik. Hayıflanarak vakit geçirmenin zamanı değil. Şimdi yeni bir oyun kuruluyor. Bu yeni oyuna tüm ülkeler sıfırdan hazırlanıyor. Aramızdaki fark henüz açılmış değil. Ya bu yeni oyuna tüm dünya ile birlikte hazırlıklı çıkarak çocuklarımıza hak ettikleri bir gelecek sunacağız ya da bir kuşak daha bizi geride bırakan ülkelere küfredip duracak. Tercih bizim. Bitmiş bir yarışa oyuncu hazırlamak niye? İlk milli otomobilimiz 2020'de üretilecekmiş. En son açıklanan tarih bu. Değişir gerçi ama burada kayıt olarak dursun. İyimser hesapla 2020'de çıksa bile bu otomobil ilk seri üretim otomobil Ford Model T'den 112 yıl sonra piyasada olacak. Dünya bu 112 yılda devrim üstüne devrim yapmış. Ama olsun, biz ısrarla bitmiş bir yarışa oyuncu sokmaya çalışıyoruz. Oysa o yarış bitti. Biz kaybettik. Yeni yarışa hazır mıyız? Tekrar edeyim. Yeni bir ekonomi, eskiyi alt üst eden yeni bir dünya kuruluyor. Fiziksel varlıklarla sanal varlıkların birbirine geçtiği, kökeninde inovasyon olan yeni bir ileri teknoloji yarışı bu. Eski becerilerin işe yaramadığı bu yeni çağda başarılı olmak için bildiklerinizi unutmanız gerekiyor. O nedenle ülke olarak bu yarışta şansımız daha önceki yarışa göre çok yüksek. Çünkü diğer ülkeler de bizim gibi yeni başlıyor. Onlar da hazır değil, biz de hazır değiliz. En azından arada 100 yıllık fark yok. Peki hangi becerileri kazanmak gerek bu yarışta başarılı olmak için? 2020'de başarılı olmak için gereken 10 beceri nedir? Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nun açıkladığı 4. sanayi devriminde başarılı olmak için ihtiyaç duyulan 10 temel beceri var. Problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, kamu yönetimi, başkalarını koordine etme, duygusal zeka, muhakeme, servis oryantasyonu, müzakere ve zihinsel esneklik. 2020 yılında başarılı olmak için bu becerilere sahip olmanız gerekiyor. Ülkede bu becerilerin desteklenmesi gerekiyor. Bir başka ifadeyle hangi mesleği yaparsanız yapın, bu becerileri yaptığınız işe katarsanız katma değeri yüksek üretim yapacaksınız. Bu becerileri kazanmazsanız hamallığa devam. Bu arada dikkat ederseniz mesleklere değil, becerilere odaklanılıyor. Çünkü 2020'lerin ekonomisinde bugün bildiğimiz mesleklerin önemli bir kısmı yok olacak. Yerine yenileri, çok daha esnek meslek grupları gelecek. Ne olduğunu bilmiyoruz ama o mesleklerde hangi becerilere sahip olunması gerektiğini biliyoruz. Tahayyül, tahayyül, tahayyül. Problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık 2020 ekonomisinde en çok ihtiyaç duyulan ilk 3 beceri seti. Ben bu üçlüye kısaca tahayyül diyorum. Peki bu 3 beceri bakımından biz ülke olarak neredeyiz? İş gücüne katılacak gençlerimize bu becerileri kazandırıyor muyuz? Bu konuda defalarca yazdığım gibi OECD verileri çok açık. Bizim gençler 2020 ekonomisinde rekabet etmek için gerekli 3 temel beceride dünyadaki akranlarının çok gerisinde. Hatırlatırsam, Güney Kore'de ileri derecede beceriye sahip gençlerin oranı %28. Yani bizim tam 15 katımız. Siyasetin şimdi odaklı gözlüğünü çıkartmak zorundayız. Türkiye son yıllarda siyasetin kıskacında bir ülke. Sandıktan sandığa koşan ama burada hiçbir temel sorununu masaya yatırıp ortak müzakere geliştiremeyen bir ülke. Oysa hızla gündelik politikanın girdaplarından çıkıp önümüzdeki 100 yılda nerede olacağımıza odaklanmalıyız. Gündelik siyasetin kazanan ve kaybedenlerinin ötesine bakmalıyız. Çünkü sandıkta kazananın da kaybedenin de hep beraber uzun vadede kaybedeceği bir global yarış başlıyor. Ülke olarak bu yarışı kaybedersek eğer, siyasette bugünü kimin kazandığının hiçbir hükmü yok. Çünkü yarını çocuklarımız kaybedecek, hepimizin çocukları. Tıpkı sanayi devriminde olduğu gibi kayıp bir 100 yıldan söz ediyorum. O halde tekrar edeyim. Ya çocuklarımıza dünya ile gerçekten rekabet edecekleri becerileri kazandıracağız ya da onları kaybedilmiş yarışlarda boşu boşuna koşturacağız. Tercih bizim.
13. ayrımın sonu. Sayfa 186.